Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 31 Mayıs 2022 günlerden salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Ukrayna çatışması, dünyadaki yankıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında dizilen Avrupa Birliği'nin zirvesi, Rusya Federasyonu'na yeni yaptırımlar, NATO ile ilgili tartışmalar var. Türkiye'nin NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı tutumu devam ediyor gibi gözüküyor. The Economist dergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin ne kadar iyi bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdikten sonra işte terörle mücadele meselesine işi getirdiği anlaşılıyor. Birazdan aktaracağım size. Dışişleri Bakanı'nın mesajları var. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jake Sullivan'la görüştü. Türkiye'nin Batı'yla pazarlıklarında böyle üç ayak başka unsurlarda olmakla birlikte ortaya çıkıyor. Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG'nin PKK'nın kolu olarak terör örgütü sayılması, bir Suriye'ye harekat meselesi ve bir de tabii son dönemde yeniden bir kaynar kaza haline gelen Yunanistan krizi. Aktarıyorum ben size Eksen yayınlarında. Mitsotakis yakın zaman önce Amerika'ya gitti, Amerikan Kongresi'ne hitap etti, Türkiye'yi şikayet etti, hava sahası ihlalleri, işte silahlandırılan adalar, Türkiye'nin tabii ki şikayetleri var. Zaten sığınmacı krizinden bu yana böyle netameli ilişkiler vardı ama ara ara buluşuldu, bir araya gelindi. Fakat tabii Amerikan yönetiminin Yunanistan'la savunma anlaşması, Yunan anakarasında üslerini genişletmesi ve tabii ki Girit aynı şekilde biraz böyle Ankara tarafından çok da hoş karşılanmamış bir resim var. Mitsotakis'in kongre konuşması ise bardağı taşıran damla gibi bir görünüm arz ediyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı artık benim için Mitsotakis diye biri yok dedi. Enteresan bir durum. Yine yeniden bir Yunanistan krizi yaşıyoruz. Bugün dikkati oraya çevirmeye çalışacağım. Programın ikinci yarısında emekli diplomatımız Engin Solakoğlu konuğum olacak. Neden şimdi böyle bir kriz Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden alevlenmiş vaziyette? Nereye gider? Sorularını hakikaten köprüler atıldı mı sorularına yanıt arayacağız. Tabii başka bir sürü başlık var. Özellikle Suriye harekatı ile ilgili mesajlar da var. Türkiye'nin Rusya ilişkileriyle ilgili başlıklar var. Sergey Lavrov gelecek, Dışişleri Bakanı açıkladı. Özellikle gıda krizi, tahıl hikayesine dair başlıklar var. NATO'nun yeni konseptiyle ilgili tartışmalar yoğunlaşıyor. Onları da aktaracağım size. Dün Erdoğan'ın Putin'le telefon konuşması vardı. Zelenski ile konuştu. Onlar da var. Aktaracağım notlar arasında. Ve tabii Avrupa Birliği'nin zirvesi, Rusya'ya 6. pakette uzlaştılar. Ama petrol ambargosunu biraz aşamalandırıyorlar ve boru hatları deniz sevkiyatını diye ikiye ayırıyorlar ama biraz karışık ve açıkçası PR kokuyor. Nitekim liderlerin mesajları da öyle, biraz hani durup bekleyelim, bu iş bizi vuruyor diye zaten medyada da var. Onları size aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalar içerisinde ve ayrıca dünya gündeminden elimden geldiğince başlık aktaracağım. Programın ikinci yarısında da Türk-Yunan krizini konuşacağız efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. Öncelikle karasal frekanslar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bunlar karasal frekanslar. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyomuzu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Twitter'a koyunca hemen yasaklı olarak işaretliyor. Telegram'dan ama linki paylaştım Twitter hesabından. Tıklarsanız canlı olarak Telegram hesabından, aslında çok da kullanışlı oluyor, oradan dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Instagram hesabını da paylaştım. Radyonun Instagram hesabı da var. Diyelim başlayalım Peksere. Evet, Ukrayna sahasındaki operasyon Rusya özel operasyon diye adlandırıyor. Bu savaş devam ediyor öncelikle ve Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun artık hakikaten büyük çaresizlik içerisinde olduğunu Batı medyasında yansıyacak şekilde haberler geliyor. Çok ağır kayıplar olduğu haberleri var. Nikolaev ve Herson'daki savunma hattını kırmaya çalıştıkları en son, ancak büyük kayıp yaşadıkları yolunda haberler var efendim. Yine aynı şekilde Harkov bölgesinde, Donbas'ın Lugansk hattında yine Ukrayna birliklerinin teçhizatsız kaldığı, bu kadar NATO desteği, bu kadar silah yığdılar, inanılmaz. Amerikan ordusunun elindeki Stinger'lar, Javelin'lerin yarısı gitmiş neredeyse. Böyle bir iddia var. Hatta bu yüzden de Wrighton'a sipariş vermiş durumda. O kadar acayip bir biçimde silah verildi ama sahaya çok da yansıyamıyor. Krizin bütün dünyaya mal edilen küresel gıda ayağı. Geçen hafta Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşmuştuk aslında kendisi. Batılı ülkelerin stoklarında bütün küresel güneyin açlık sorununu çözecek miktarda tahıl olduğunu, ama eski raporlar, 2021 raporlarını sanki 3 aylık çatışmayla doğrudan alakalıymış gibi, elbette katkısı var, onu da yadsımamak gerekiyor ama ondan ibaret bir durum değil. Aktarmıştı kendisi. Şimdi tabii dikkatler bu bağlamda Ukrayna limanlarına çevriliyor. Sadece limanlar değil, karadan da ve mavnalarla Köstence'ye, Romanya'ya tahıl çıkarttıkları haberleri var. Ama o tahıllar nereye gidiyor sorusu var elbette. Rusya Federasyonu bu arada Mariupol özgürleştirildikten sonra ilk kargo gemisi yola çıktı diye açıklama yaptı. Donetsk liderliğinden de benzer bir açıklama vardı. Patlayıcılar var. Denizdeki mayınlar dışında limanda patlayıcılar var. Denizcilerin rehin alındığını biliyoruz. Hatta bir Türk gemisine bu ilk yardım, Rusya Federasyonu Türk gemisine yardım götürmüş vaziyette. Bunu da aktardılar. Ukrayna sahasında bir de bir Fransız gazeteci hayatını yitirmiş maalesef. Frédéric Leclerc Imhoff. İkinci gidişiymiş, Emmanuel Macron duyurdu. Savaş gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı diye. Maalesef bu tarz savaşlarda gazeteci çatışma alanlarına gitmek gerçekten çok büyük bir problem oluyor gazeteciler için. Ben de gittiğim için daha önce tehlikeleri göze almak durumunda kalıyorsunuz ve maalesef bazen de böyle hayatınıza mal oluyor. Efendim şimdi Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin Arlington'daki anma töreninde dikkat çekici mesajlar verdi. Dedi ki İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş düzen saldırı altında. Çok enteresan. Yeni mi saldırı altında acaba diye sormak lazım tabii. Ukrayna'nın özgürlüğü saldırı altında, bu sebeple İkinci Dünya Savaşı'ndan beri inşa ettiğimiz uluslararası düzen saldırı altında diye bir iddiası var, bir ifadesi var. Yani tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra da pek çok söz verilmişti. Ukrayna dediğimiz Sovyet coğrafyası, Sovyetler Birliği ile uzun yıllar aynı devleti paylaştılar, liderler çıkarttılar. Enteresan bir sahipleniş geliştirmiş durumda. Burada tabii Amerikan yönetimi arkadaki hakikaten önemli bir kundakçı. Bu çatışmanın çıkmasında Minsk anlaşmalarının çöpe attırılması, Rusya Federasyonu'nun işte Aralık ortasında sunduğu güvenlik anlaşması, Avrupa güvenlik mimarisi tek taraflı olması, iki tarafı da tatmin etmesi gerekiyor. Bu önerileri geri çevirdi Amerikan yönetimi. NATO demek, Amerika demek zaten. Dolayısıyla enteresan bir saptama yapmış uluslararası İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan. Yoksa Amerikalılar bir kurallara dayalı düzen diyorlar ama neyin kuralı olduğunu henüz kimse tam olarak anlayamıyor. Ve genel yorumlarda Amerika'nın kuralları şeklinde oluyor. Bunu da görüyoruz, somut örnekler. Şimdi Ukrayna'ya devam ediyor tabii ki Amerika'nın sevkiyatları. Dediğim gibi Stinger ve Javelin'ler o kadar çok vermişler ki kendilerine kalmamış durumda. Şöyle bir rakam gördüm. Şubat sonundan bu yana 1400 Stinger, 5500 Javelin sistemleri sağlanmış. Daha da roket atar sağlama olasılığı inceleniyormuş. Washington Post gazetesinde var bu. Ama hani uzun menzilli verme konusunda bir takım sıkıntılar var Amerikan cephesinde. Hatta Joe Biden, Reuters'ın haberine bakılırsa Biden'ın hani Rusya topraklarını vurabilecek menzile sahip sistem tedarik etmeyeceğiz diye bir açıklama yapmış. Yoksa işler çığırından çıkabilir. Geçen hafta Henry Kissinger'ın Amerikan dış politika duayeninin dediği gibi bir takım şeyler de olabilir. Şimdi Mark Milley, Amerika'nın genelkurmay başkanı, aynı zamanda Fox News'la görüşmüş ve Ukrayna'da mantıklı bir çözümden bahsediyor kendisi. Dikkat çekici bu açıklama. Nereden şimdi birdenbire mantıklı çözüm ifadeler? Acaba cephede sorun mu var diye tabii herkes soruyor. Ama iki taraf da hani bunu kendisi değerlendirmeli. Sanki hiç Zelenski üzerinde Amerika'nın bir hükmü yokmuş gibi konuşmuş. Enteresan. Bir diğer seçenek diyor, taraflardan birinin kararlı bir biçimde bir zafer elde etmesi. Yani biz Amerika olarak durumun rayından çıkmaması için, önlemek için uğraşıyoruz. Bu yüzden o ordular arasında temas var. Hani işte ben de kuruyorum Gerasimov'la temas. İşte Savunma Bakanı Lloyd Austin de Sergey Shoigu'yla görüşüyor falan. Böyle bir ara formül gibi bir şey koymuş ortaya ama yani pek de durum bunu gerçeğine kadar yansıtıyor. Amerika neleri dengeliyor? Zaten Avrupa topu aldı ve Avrupa başka şeyler tartışmaya başladı ama Amerika'nın tuzu biraz daha kuru tabii yani, onu da belirtmek lazım. Şimdi bu arada sattıkları silahlar, Ukrayna'ya dağıttıkları nereye gidecek? Ki Amerikan medyasında da geçtiğimiz haftalarda bu tarz haberler yapılmıştı. Suriye'de yaptılar aynısını, sonra ortada böyle bir sürü Amerikan silahı saçılmıştı. Şimdi de İdlib'de Amerikan menşeli silahlar bol bol ortalıkta gözükmeye başlamış. Tam da Türkiye'nin burnunun dibinde, enteresan. Danimarka 290 milyon dolarlık askeri yardım sunuyor. İsveç aynı şekilde NATO üyesi olmak istiyor. Yeni askeri yardım yapacaklarını duyurmuşlar. Tank savar silahları, çelik yelekler, kasklar vesaire. İsveç çok önemli bir silah endüstrisinde azımsanmayacak bir ülke, belirtmek lazım. Bir Fransa Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ukrayna'yı desteklemeliyiz falan ama dürüst olmak gerekirse diyalog için çok koşul yok şu an ortada. Rusya ile de bir diyalog sürdürmemiz lazım. Macron da onu yapıyor gibi açıklamalar yapmış. NATO'da da açıklama var. Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona konuşmuş ve Litvanya'da açıklama yapmış. Diyor ki o da, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından ittifakın Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmasını sınırlandıran 1997 tarihli bir Rusya NATO kurucu senedi var. Ona artık takmayacağız biz kafaya. Zaten Rusya bozdu bunu. Yani açıkçası o kadar çok şey bozdu ki ABD ve NATO tarafı, ben ucunu kaçırmış durumdayım doğrusunu söylemek gerekirse. Çok acayip değerlendirmeler oluyor işte. Amerikalılar hep Rusya ile birlikte hareket etmek istediler ama falan gibi cümleler kuruyorlar. Mesela INF'den efendim START anlaşmalarını zar zor son anda Biden kurtardı ama orta menzilli nükleer silahlar anlaşması, efendim açık semalar vesaire, topu gitti çöpe. Kim çıktı dersiniz? Amerika çıktı tabii ki ama AGİT'teki durum malum, tamamen bir Amerikan örgütüne çevrilmeye çalışıldı ama olsun, yani Rusya yapıyor bütün bunları diyorlar, öyle söylüyorlar. Şimdi tabii burada da NATO Genel Sekreter Yardımcısı, biz istediğimiz gibi Doğu Avrupa'ya silah da artık konuşlandırabiliriz, artık Rusya bozdu demiş. Güzel, zaten konuşlandırıyorlar, habire tatbikat yaptılar geçen sene. Efendim şimdi tabii Madrid zirvesi var Haziran sonu, yeni konsept kabul edilecek. Rusya en son 2010 Lisbon zirvesinde ortak diye anılıyordu. Şimdi düşman, hasım olarak anılacak. Tabii Çin'i de hemen koyacaklar. Zaten bunlar çıktı, bunların metinleri. Onu biliyoruz. Yeni stratejik konsepte bu statünün çıkması. İtalya'nın NATO temsilcisi Maria Tallo Ansa'ya bir açıklama yapmış. İşte Rusya ile ilgili bildiğimiz şeyleri söylemiş ama Çin'le ilgili demiş ki, yani ittifak Çin'in özellikle teknolojide yükselişinin yıkıcı sonuçlarını dikkate almalı. Öyle bir. Kendine teknolojik üstünlük hedefi koyan yeni bir güçle karşı karşıyayız. Bu demokratik değil demiş. Mesela Batı oysa ki kendine teknolojik üstünlük hedefi koyabilir. Hiç bu yıkıcı olmaz değil mi? Bütün insanlık için çalışıyorlar zaten. Hakikaten enteresan bir özgüvenleri var. Efendim Bunlar olurken dün bir de Putin'in tabii Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle toplantısı vardı, video konferans formatında son durumu ele aldılar. Buradan nereye varacak bu çatışma? Tabii Rusya açısından da oldukça sıkıntılı bir resim var. Büyük bir operasyon gerçekleştiriyorlar Ukrayna sahasında. Donbas'taki hedefler yerine geçiyor ama tabii demilitarizasyon hedefi, sürekli Batı'nın silahları var burada. Denazifikasyon hedefi de 3 aşağı 5 yukarı gidiyor ama Ukrayna yönetimi zaten 2014'ten bu yana içine zerk edilmiş. İç savaş süresince, bu savaş yeni başlamadı çünkü, zerk edilmiş neo-nazi unsurlar artık bir pop-nazizm şeklinde paketleniyor Avrupa'da. Hakikaten çok acayip gelişmeler var bu alanda. Böyle biz bir takım zorluklar çıkartıyor ama Batı kanadında da başka zorluklar çıkıyor demek gerekiyor. Türkiye en başta, İsveç ve Finlandiya basın ve medyanın korku salmasıyla kamuoyu kanaatlerini, biliyorsunuz kapitalist toplumda böyle oluyor. Sizin egemen sınıfın çıkarlarını temsil edecek, rızayı üretecek bir medya, akil insanlar, tırnak içerisinde önde gelen kanaat önderleriniz varsa toplumu her şeye kolaylıkla ikna edebilirsiniz. Aksi görüş olmadığı müddetçe. İsveç'te de Finlandiya'da da komünist partilerin ve solun bütün itirazlarına rağmen tabii ki sesleri onların kısık kaldı. NATO'ya katılma kararı. Fakat önlerinde bir Türkiye engeli çıkmış gözüküyor. Efendim, hem Türkiye'yi iknaya çalışıyorlar, ben aktarıyorum size, heyetler geldi gitti. Die Welt gazetesi NATO içerisinde 3 tartışma çıktığını aktarmış. Birisi tabii Türkiye yani koşul koyuyor ortaya, bizim gibi terör örgütü göreceksiniz diye. Amerikalılar da çok tartışmaya girmek istemiyorlar bir problem olur diye, müdahale etmiyorlar diye. Ne kadar, ne düzeyde, nasıl müdahale ediyor soruları var tabii Amerika'nın. Ve tabii bir yandan da Türkiye Suriye'nin kuzeyine harekat gerçekleştirmek istiyor. Oradaki bütün Amerikan planlarını boşa çıkartacak işler haline gelebilir ama sıkıntılı bir başlık konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki çıkmazını Ankara'nın, öyle diyelim. Bir de tabii Yunanistan meselesi birazdan konuşacağız. Mitsotakis'le Amerikan Kongresi'nde yaptığı hitaptan sonra Cumhurbaşkanı'nın sinirlenmesi, o sürecin sonunda diyelim. Tatbikat İsveç'te Baltık operasyonu 22 tatbikat olacakmış. Türkiye'de tabii doğal olarak NATO üyesi. Ama yani bir yandan da İsveç'in üyeliğine itiraz eden konumuna gelmiş vaziyette. Böyle bir değişik bir masa var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomist dergisine bir yazı kalemi almış. Uzunca bir yazı. Türkiye'nin 70 yıldır ne şahane bir NATO üyesi olduğu, Koreler'de askerlerimizin sırf NATO üyeliği için nasıl yitip gittiğini falan, tabii Cumhurbaşkanı böyle söylememiş ama gururlu ve vazgeçilmez üyesi olarak Türkiye 52'de ittifaka katılmıştır diye aktarmış. Görevleri Kosova'dan Afganistan'a ne üzerimize düştüyse hepsini yerine getirdik demiş. Hatta savunma sanayimiz gelişince, bakın Ukrayna'ya ne güzel geliştiği için ne güzel silah veriyoruz. TB2'leri kastediyor herhalde. Ortaklar hem takdir ediyor hem kendi güvenlikleri tehdit altında olmayınca Türkiye'yi unutuyor demiş. Aslında haklı bir yanında var, belirtmek lazım. Türkiye'siz uzun vadeli istikrar sağlanabilir hülyasına kapılıyorlar demiş. Jeopolitik gerçekler öyle değil demiş. Hatta işte NATO'yu artık kimileri işlevini tamamladı falan diyordu. Macron beyin ölümü oldu falan bile dedi. Yani biz demedik diyor. Hakikaten enteresan bir yazı yazmış sonuç itibariyle ama buradan hemen pazarlığa tabii ki getiriyor. Ülkemiz yalnız bırakıldı, tek başına bırakıldı diye. Ne açıdan bırakılmış tam olarak anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Türkiye'nin çevresinde iç savaşlar yaşanırken NATO'dan meşru gerekli taleplerde bulunduk. Yani Türkiye de o iç savaşların tabii bir parçası oldu Amerika ile birlikte, unutmamak lazım. Gönüllü olarak elbette zorundu değil. Kimse zorlamadı Türkiye'yi Suriye iç savaşı ve rejim değişikliğine katılmaya, tabii o da önemli. Velhasıl kelam, Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye değiştirmeyecek görüşünü, gerekli adımlar atılmazsa veto edeceğiz diyor. Vallahi sağlam durmuş, ben bu kadar beklemiyordum. Hatta da hala da beklemiyorum, onu da belirteyim, ama bir şekilde halledeceklerini düşünüyorum. Taviz kopartılacak öyle gözüküyor herhalde. Silah ambargosu aykırıdır, diplomasi konuşalım, görüşelim, diyaloğun her türlüsüne açığız diye de belirtmiş. Erdoğan bir yandan dün tabii telefon diplomasisi yürüttü, Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamayla Kremlin'den yapılan açıklama biraz farklı, yalnız onu belirteyim size. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamada yapılan açıklamada klasik Rusya ile Ukrayna arasında işte güven inşa etmeye, Türkiye'nin arabuluculuğu öne çıkartılmış. İstanbul'da bir araya getirmeye, BM vesaire. Suriye'ye dikkat çekmiş. Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırı iddialarından bahsetmiş. Cumhurbaşkanı 30 kilometre derinliğindeki bölge. Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye'nin sesi geçmiyor. Hiç girmemişler o işlere. Yani sanki konuşulmamış gibi, öyle söyleyeyim size. Daha çok küresel gıda piyasalarındaki durum. Putin Erdoğan'a Kremlin açıklamasına göre kargoların Karadeniz ve Azak Denizi'nde sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına Rusya katkıda bulunmaya hazır. Bunun koşulları da hazır. Bu krizin sorumlusu dar görüşlü mali ekonomik politikaları sonucunda Batılılardır deniliyor. İkili ilişkilerde görüşülmüş vesaire. Zelenski ile görüşmesi var Cumhurbaşkanı'nın aynı şekilde. Orada da tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtmiş Erdoğan. Ama bu proje kimin projesi? Ukrayna'nın böyle bir projesi yok. Biraz karışık bir metin. Rusya çünkü koridorlar açıyor orada. Bunların hepsi duyulmuyor. Belli saatlerde radyo kanal frekanslarından da duyuruyor. Ama tabii hem mayınlar var hem de Ukraynalılar bırakmıyorlar. Denizcileri de rehin almış durumdalar. Velhasıl böyle bir diplomasi trafiği olmuş. İbrahim Kalın'ın da Jake Sullivan'la görüşmesi var. Bu enteresan tabii. Burada diyor NATO başvuru süreci tabii İsveç, Finlandiya'nın gıda güvenliği, enerji güvenliği vesaire konuşmuşlar. Bildik değerlendirmeler, mülteci sayısının artması, NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler, Türk tarafı İbrahim Kalın, hani ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkeleri benimsemek durumundalar demiş. Şimdi biraz değerler karışıyor tabii yani. Burada en son dönemde özellikle de gösteriler düzenlendi Avrupa'da. Türkiye o gösterilerin yasaklanmasını istiyor. Avrupalılar da şiddet olmadıkça yasaklanmama. Biraz Stoltenberg'in NATO değerler ittifakıdır saptamasının altını oyan şeyler, gerçi hep oyuluyor ama işte yani daha görünür hale gelmesi bakımından söylüyorum. Bir de aynı zamanda Amerikan tarafı da tabii açıklama yaptı bu konuda. Son durumu ele almışlar. Daha kısa bir açıklama. Katılım süreci ABD destekliyor. Fazla ser verip sır vermiyor. Suriye'de gerilimi arttıracak adımlardan ama yani PYD, YPG, Amerikan ortağı orada, dokunmayın meselesi. Doğu Akdeniz'de diyalog diplomasisi. Çok güzel. Amerikalılar hakikaten böyle işte iki ülke, iki NATO üyesi Yunanistan'la Türkiye arasında yine şahane bir pozisyondalar. Böyle bir durum var. Yani İsveç, Finlandiya'dan yola çıkarak hem Suriye hem bir Yunanistan başlığı çıkıverdi önümüze. Operasyon Suriye'ye bu arada onu belirtmek lazım. Dün aktarmıştım ertelendiğini, bizzat Özgür Suriye Ordusu kaynakları söylüyorlardı. Bu vesileyle bir Suriye hükümetiyle PYD-YPG arasında bir Rusya'nın da arabuluculuğunda görüşme yapılacakmış ama belirse o da ertelenmiş. Yani Kürtler de öyle diyeceğim. PYD-YPG de sıkışmadıkça asla Şam'la iletişim kurmama tavrını devam ettiriyor. Amerikan pozisyonundan da şaşmıyorlar. Kolay değil tabii. Amerikan savunma yasasında epeyce para akıtılıyor kendilerine. Onu da biliyoruz. Hatırlatmak lazım. Şimdi Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Çavuşoğlu bu arada gösteriler, Avrupa'daki gösteriler nedeniyle Fransa ve Almanya'ya nota verdiklerini aktardı. Biz ortaya koyduk temaslarımızda, yazılı olarak belgeleri verdik. İadesini istedikleri var tabii ki. Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri de çağrılmış vaziyette. Çavuşoğlu Yunanistan'ı da uyardı. Sanıyorum televizyonda yaptı bu açıklamayı. Ben yazılı notlardan gördüm. Ege'deki adalar silahlandırılmaya devam ederse egemenlik statüsünü tartışmaya açarız diye dikkat çekici bir çıkışı var. Şimdi tabii iki tarafta o kadar mübalağa ediyor ki bu nasıl tespit edilecek bilmiyorum ama adaların silahlandırılması hikayesi üzerinde Türkiye'de çok da fazla durulmuyor. Bu da önemli. Bunu da Engin Solakoğlu'na sormak gerekiyor. Miçotakis'in tutumunu biliyoruz. Miçotakis Avrupa Birliği zirvesi var dün, bugün, iki gündür Avrupa Konseyi'ne Türkiye'ye yönelik şikayette bulunacağını belirtti Yunan Başbakanı. Dışişleri Bakanı Dendias da bu arada Antony Blinken'la telefon görüşmesi yapmış. Türkiye'nin provokasyonlarından o da şikayet etmiş. Böyle herkes Amerika'ya birbirini şikayet ediyor. Böyle bir resim var. Bir de göçmen akınına karşı Türkiye sınırında 40 kilometrelik çelik duvarı 120 kilometreye çıkartma kararı almışlar. Tabii maliyeti kim karşılayacak? Avrupa Birliği. Her şey parası Avrupa Birliği'nin cebinden çıkacak. Yalnız bütçe ayırmamış Avrupa Birliği. Bu krizde valla bir de üstüne üstlük böyle Türkiye sınırında duvar. Vaktiyle Cumhurbaşkanı salıp gitmişti ortaya. Kriz çıkmıştı hatırlayalım. Bir yandan gıda krizi, bir yandan bilmem ne. Sıkıntı olmuş. Bir yandan kriz var, bir yandan duvar için para ayrılacak bütçeden, böyle bir durum var. Şimdi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 8 Aralık'ta Haziran'da Türkiye'ye gelecekmiş. Çavuşoğlu duyurdu. Özellikle tahıl yüklü gemilerin çıkışı Manama'da, Bahreyn'de Lavrov, o da açıklama yaptı. Yani en başta tabii mayınlardan, Ukrayna daha burada savunmada olan taraf olarak mayın döşemişti. Eğer bu sorun çözülürse biz buna dikkat çekiyoruz haftalarca diyor. Zaten hakikaten de öyle. Ben de aktarmıştım size, açıklamaları aktarmıştım. Zaten varış noktalarına sorunsuz olarak gider. Ama bu gemilerle ilgili zaten yanaşmıyor. Ukrayna şöyle bir şey talep ediyor. Bütün Rus ordusu çıksın. Donetsk'teki, Lugansk'takiler yenilsin. Yani çatışma koşullarında kendisini tartışabiliriz ama çok da gerçekçi bir şey talep etmiyorlar. Limanlardan gemilerin çıkması için. Dolayısıyla çözümsüz kalıyor bu. Böyle enteresan bir vaka oluşuyor. Sergey Lavrov, PR mı istiyorsunuz yoksa hani çözüm mü istiyorsunuz, ona karar verin diye konuşmuş Avrupalılara yönelik olarak. Evet. İşin Ukrayna ayağında bu. Suriye'nin kuzeyine operasyon konusunda Çavuşoğlu aynı şekilde kararlı bir duruş sergilemiş. BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var diye. Tabii bu biraz sıkıntılı yani. Adana deklarasyonundan tutalım da en son Amerika ile 2019 sonunda, Ekim'inde, sonra Rusya ile yapılan anlaşmalar var. Nasıl olacak tam olarak kestirmek zor. Hulusi Akar 15 sene sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ilk savunma bakanı olmuştu. Orada Suriye ile ilgili konuşmuş. Eğer demiş, yani biz bize göre verilirse hepsini yerine getiririz, hazırız. Kimse saptırmasın olayı demiş. Türkiye ufaktan bir takım operasyonlar yürütüyor zaten ama Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği 2019'da kaldığı yerden o Suriye'nin kuzeyinde koca bir 30 kilometrelik şerit çıkartma işi olamamıştı. Kesilmişti Amerika ve Rusya tarafından, belirtmek gerekiyor. Evet, böyle bir çerçeve var efendim. Şimdi Avrupa Birliği zirvesine gelelim. Zelenski de Avrupa liderlerine seslendi. 6. yaptırım paketi niye hala yürürlüğe sokmadınız falan diye. Biraz da öfkelenmiş vaziyette. Zaten silah vermiyorlar falan, Almanya'dan şikayet ediyor Ukraynalılar. Avrupa Birliği üyeliği biraz çöpe gidiyor gibi. İlk başta çok hızlı, jet hızla yapacağız demişti ama şimdi çok fazla mırıldanan var. Zaten bu koşullarda nasıl olabilir yani muhalefet liderlerini tutuklatan medyayı? Yani bu savaş koşullarından değil, daha öncesinde Donbas'a yapmadıkları kalmadı. Dillerini yasakladılar ayol, yani hani Türkiye'ye Kürtçe yüzünden yaptığı baskıları düşünürseniz Avrupa'nın, ay orada Rusça konuşmasınlar tabii, onlar ayrı. O ayrı hikaye, hesabı. Böyle Avrupa üyeliği, Kopenhag kriterleri falan gitti zaten. Dolayısıyla bence alabilirler Ukrayna'yı ama kendi içlerinde söylenmeye başladılar tabii ki. Restorasyon için para verme konusunda da reformlar karşılığında finanse edeceğiz gibi bir söylem tutturdular. Enteresan, koşulsuz destek veriyorlardı. New York Times hatta bir yazı yazmış. Yani bu iş öyle kolay değil. Zelenski istediği kadar baskı yapsın, acaba iktidarda kalabilecek mi? O da ayrı bir soru. Öyle kolay kolay AB üyesi olamaz. Zaten sırada bir sürü bekleyen var yani. Olunca ne oluyor? O da ayrı bir şey. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği olmaktan çıkıyor. Polonya ile Macaristan'la yaşadıkları sıkıntılar düşünülürse. Velhasıl efendim, gelelim yaptırım kısmına. 6. paket efendim. Rusya'dan alınan petrol miktarının %90 azaltılmasında uzlaşmışlar. Aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar tabii ki ama şimdi von der Leyen %90 diyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise 2/3 diyor. Enteresan bir rakam. Boru hatları da dokunmuyorlar şimdi denizden ama orada biraz sıkıntı var. Sonra bir de Swift'ten Sberbank'ı çıkartıyorlar. Bir daha mı çıkartıyorlar? Yeni olan mı? Benim de kafam karıştı şimdi. Kendi koydukları yaptırımlar o kadar birbirine girdi ki efendim. Çok acayip. Şimdi Doğalgaz konusunda ise yani biz bu işe girmeyelim olmuşlar açıkçası, böyle ifade etmek lazım. Haklılar da, çünkü yani Almanya'da dün aktarmıştım size, enflasyon son 48 yılın zirvesi %7.9'a çıktı. Euro bölgesinde enflasyon %8.1. Avrupa için çok büyük rakamlar bunlar. Türkiye ile kıyaslayarak düşünmeyin. Hatta Fransa'da görece düşüktü, 5.8'de rekor kırmış. Orada da 37 yılın rekoru. Dolayısıyla böyle bir sıkışık durumları var. Ayrıca kendi içlerinde biz biraz duralım. Mesela Belçika Başbakanı Alexander de Croo diyor ki yani bir değerlendirelim bakalım koyduğumuz yaptırımları. Çok enteresan, hakikaten komedi gibi bir şeye döndü. Avusturya Başbakanı yani petrolü telafi ederiz, başka yerlerden buluruz, o da problemli ama doğalgazla yapamayız yani, şimdi kendilerini ayaklarından vuruyorlar. Büyük Avrupa Birliği diplomatı Joseph Borrell en böyle militarist isim haline gelmişti. AB büyük bir askeri güç haline gelmeli demiş. Herhalde Almanya'yı kastediyor olsa gerek. Çünkü Avrupa'da askeri güç haline gelebilecek ülke Almanya tabii ki. Enteresan tartışmalar hakikaten. Velhasıl böyle bir çerçeve var. Hollanda bu arada ve Danimarka'nın rubleyle ikili hesaptan ödemeyi reddettikleri için gaz akışı bugün itibariyle kesiliyor. Gazprom da doğrulamış. Japonya hükümeti ise kısmi ambargo uygulama kararını destekliyoruz ama Sahalin 2'den yani çekilmeyelim, biz enerji krizi çıkacak diyor. Böyle bir enteresan bir ekonomik çerçeve. Bloomberg AB Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti diye yazılar kaleme alıyor. Hatta son olarak konuma dönmeden önce Guardian yazarı Simon Jenkins'ı kısaca aktarayım. Artık Avrupa Birliği'ne yarardan çok zarar verdi bu işler. Enerji fiyatları artıyor, enflasyon durdurulamıyor. Avrupa Birliği ne yapacağını bilemiyor demiş. Tabii ki uzun vadede etkilerini göreceğiz. Kime daha ne kadar vuracak göreceğiz ama yaptırım dayatmaları dünyanın kalanına zarar veriyor diye ince bir saptama yapmış kendisi. Evet, şimdi konuğum telefon hattının diğer ucunda Engin Solakoğlu. Program başında da aktarmıştım. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Hoş bulduk Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum hem katıldığınız için. Şimdi Türk dış politikasına odaklı çok gelişme vardı dün. Birkaç ayaklı tabii. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesi karşısında bir takım pazarlıklar yürüttüğü anlaşılıyor. Bu krizle birlikte aslında birkaç aydır konuşuyoruz da ve hatta daha da tabii birkaç yıl öncesine uzanan geçmişleri de var ama çok gelgitlerle birlikte sığınmacı krizinden itibaren başladı. Bir Türk-Yunan ilişkileri bir acayip bir rotaya girdi. Şimdi birdenbire bu son dönemde Yunan tarafı geçen yılda Amerika ile yaptıkları savunma anlaşması sürecinde onlar da bir tırmandırmaya gittiler. Ve biz yeniden bir Türk-Yunan krizi daha görünür halde, hiç belki dinmemişti ama neden şimdi birdenbire yani Suriye'yi konuşmayı tartışıyoruz, Suriye krizi niye çıkıyor çıkmıyor diye ama Türk-Yunan krizi böyle benim için bitmiştir gibi Cumhurbaşkanı'nın ifadeler kullanmasına yol açan bir krizi neden yaşıyoruz şimdi? Önce onu sorarak başlayayım.
Ceyda Hanım, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere bakarken tabii son dönemde dış politika gelişmelerini biz yorumlarken %70-80 biraz da bu ülkede yaşadığımız için Türkiye'nin içine bakıyoruz. Türkiye'nin içerisinde yaşadığımız bir takım abukluklara da ilgilerimizde bakıyoruz ve kendi kendimize tabii böyle yapılırsa böyle olur diyoruz. Yani dolayısıyla artık hani şaşırma kapasitemiz de çok daraldı. Hani çok düşünmüyoruz ama Türk-Yunan ilişkilerine bakarken tabii Yunanistan'daki gelişmeleri de bir miktar tahlil etmek gerekiyor. Yani Türk-Yunan ilişkileri Cumhuriyet döneminden sonra hani 30'lu yıllarda filan yaşanan çok olumlu dönemlerden sonra 50'li yıllardan itibaren krizlere girdiği andan itibaren bu krizlerin tek taraflı krizler olmadığını görebiliyoruz aslında. Yani her iki tarafta yangına körükle giderek genellikle belirli dış politika çıkar maksimizasyonu hedefliyorlar. Şimdi Yunanistan'ın şöyle bir yöntemi var genellikle. Tabii Türkiye'nin jeostratejik önemi diyoruz ya, hani son 80 yıldır 90 yıldır sürekli duyduğumuz, dinlediğimiz şey. Bu tabii gerçekten hani bir özü de olan, temeli de olan bir iddia. Bunun yanında da Yunanistan da aynı coğrafyada jeostratejik önem bakımından incil ama Türkiye'ye yakın önem taşıyan bir ülke. Şimdi Türkiye'nin genel olarak Batı İttifakı ile ilişkilerinde biliyorsunuz en fazla bu jeostratejik önem pazarlanabilir bir meta olarak sunuluyor. Ve Yunanistan Türkiye ile ilişkilerinde tarihinden beri yani bağımsızlık savaşından bu yana genellikle ittifaklar kurarak bir takım başka büyük ülkelerin desteğini alarak aradaki nitel yani niteliksel dengesizliği gidermeye çalışan bir ülke. Bu bir dış politika stratejisi çok da makul çünkü Yunanistan'la Türkiye'nin boyutları ve gücü aynı değil.
Evet.
Dolayısıyla Yunanistan siyaseten ittifaklar kurarak örneğin işte AB'ye girmeyi önceleyerek Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Türk-Yunan sorunlarını AB-Türkiye sorunları haline getirerek keza Amerika'ya bugüne kadar çok az Yunan hükümetinin cesaret edebildiği kadar geniş açılımlar yaparak Miçotakis hükümetinden söz ediyorum. Türkiye'nin evet. işte elindeki bu kartı almaya ve dolayısıyla da ikili sorunlarda Türkiye'ye karşı bir mukayeseli avantaj elde etmeye çalışıyor. Böyle söyleyebiliriz. E şimdi neden şimdi sorusunun yanıtı ise hani şu anda Türkiye zaten çok sıkışmış bir vaziyette. Yani gerek Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle Türkiye'deki yaşanan ekonomik krizde genel yani küresel evet. krizinde tabii etkisi var. Gerek Türkiye'nin NATO bağlamında şu anda bir yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri ile aslında ilişkilerinin yansıması olan bir veto krizi diye adlandırabileceğim bir şey var.
Evet.
Şimdi ve Türkiye'nin bu konulardaki yani ikili Yunan ilişkileri konularındaki özellikle direncinin de çok yüksek olamayacağını hesap eden Yunanistan şimdi bir hamle avantajı elde etmeye çalışıyor. Miçotakis gerçekten çok başarılı bir Amerika ziyareti yaptı kendi açısından. Tabii ki yani Türkiye'nin bu kadar işte kötü adam rolüne girdiği gerek kendisinden kaynaklanan gerekse uluslararası konjonktürden kaynaklanan sebeplerle bir ortamda esas olan ve iyi çocuk olarak Miçotakis işte kongrede alkışlandı. Birileri buna çok bozuldu. Niye alkışlıyorsunuz diye. Yani ve bundan fırsattan istifade de Türkiye'ye yönelik de bir takım suçlamalar yöneltti ve Amerikan Kongresi'nin ki o birazdan herhalde gireriz o detaylara. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde söyleyecek sözü olan Amerikan Kongresi'ne bazı mesajlar verdi. Sanıyorum krizin bu kadar üst noktaya çıkması, şu anda hani bizi konuşturması bu ziyaret ve arkasından da AKP Genel Başkanı'nın buna verdiği tepkiyle ilgili.
Evet, ben de tam oraya gelecektim. Çünkü burada Amerika'nın rolü biraz böyle belirsiz gibi ya da biz aslında biliyoruz bu belirsizliğin altında yatanı mı demek lazım. Türk-Yunan ilişkilerinde hani hep belli dengeleri tutturma olur. Genel geçer mesela en son yaptıkları açıklama işte iki müttefiğin sorunlarını diplomasi, diyalog yoluyla çözmesi falan deniliyor. Bu NATO üyeliği İsveç, Finlandiya'da da Amerika çok sessiz derinden gözüküyor. Altta bir diplomasi çalıştığını belki tahayyül edebiliyoruz ama tabii Türk-Yunan ilişkilerinde öteden beri gelen bir dengeleyici rolünün bozulduğu görüşleri var. Özellikle bu askeri anlaşma bağlamında. Kongre'de aynı şekilde zaten Türkiye'nin durumu çok parlak değil herhalde. Yani Biden yönetiminin mecburiyetlerinin de ötesinde. Amerika'nın tutumunu burada nasıl yerleştirme, nasıl anlamalıyız?
Şimdi tabii yani Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ettiğimiz zaman bir yönetim, bir de sizin de işaret ettiğiniz gibi Senato ve Temsilciler'den oluşan kongre var. İşte belirli silah satışları vesaire bunlar tabii kongrenin onayından geçmek durumunda. Türkiye hiçbir zaman kongrede yani büyük dostlar edinmedi. Yani Yunanistan'ın her zaman hem lobisinden kaynaklanan hem de kültürel yakınlığından kaynaklanan yani Amerika'da Yunan varlığının da yani işte hatta kentlerin isimlerin bile Yunancadan alınma yani kültürel yakınlıktan bahsediyorum. Bunun da etkisiyle her zaman zaten orada bir dengesizlik vardı. Ama Türkiye yakın geçmişe kadar yani 10-15 sene öncesine kadar aslında Mavi Marmara krizine kadar bu Yunan etkisini kongrede Yahudi lobisinin desteğiyle açıyor. Yani eğri oturup doğru konuşmak.
Evet.
Bugüne kadar İsrail'le olan özel ilişkileri sebebiyle Türkiye gerek Ermeni konusunda gerek Rum-Yunan lobisinin faaliyetleri konusunda rahatlıkla kongrede etkili olabiliyordu. Tabii ki Yahudi lobisinin desteğiyle. Tabii son yıllarda bunda bir ciddi sarsılma olunca yani Yahudi lobisi Türkiye'nin karşısına geçmediği anlarda dahi yanında olmamayı tercih edince bu denge bozuldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye yani devlet yönetim olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi bozucu şekilde davrandığı izleniminde ben henüz değilim. Sadece bunların bir takım politik yaklaşım farklılıkları, bir de sizin de söylediğiniz gibi çok fazla suyun üzerine çıkarmadan, yani aranızda anlaşın siz diyorlar ki ben zaten iki ülkenin burjuvazilerinin, yani Türk ve Yunan burjuvazilerinin aslında çok da büyük dertleri olmadığı kanaatindeyim. Sadece birbirleriyle bu yaptıkları şeyin, nasıl söyleyeyim, sürtüşmenin kendi halklarını da oyalamak anlamında. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'da gündemin %70'i genelde Türkiye'dir. Türkiye'de pek o kadar değildir. Türkiye'de %10'lu 15'i geçmez. Ama Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz ortamda da açıkçası, hani ben de hükümet olsam Yunanistan konuşmak isterim. Ekonomiden konuşacak halleri yok. Suriye'dediler, işte Suriye'ye girip girilemeyeceği belli değil ama Yunanistan dediğiniz zaman, Yunan emelleri, dede ağaç üstü falan dediğiniz zaman arkanızda bir sürü nasıl söyleyelim, ulusalcı, işte ülkenin yani milli menfaatleri falan diyen ve aslında hükümetten yana olmayan insanları da takabiliyorsunuz. Bu da çok faydalı bir.
Fakat şunu soracağım. Şimdi yani tabii Yunanistan da bunu o kadar çok kışkırtacak tavır alıyor ki, yani adaların silahlandırılması meselesi, işte 6 mil 12 mil meseleleri, yani tabii şimdi onlar da kendi açılarından şey yapıyorlar. Bir bu şu sıralar hele, yani bir Türk-Yunan savaşı falan bile konuşuluyor. Hani hatta yani işte sınırdaki duvarlar, işte şimdi 120 kilometreye tabii Yunanlılar da üzerlerine sığınmacılar salındığı için hani her tartışmalar bir tarafa, kimin sorumlu olduğu bir tetikte olma hali nihayetinde var. O duvarları işte Türk tankları ezip geçer mi gibi falan, böyle bir iklimde yaratılıyor. Ya acaba böyle içerideki bu arada Yunanistan'da da ekonomik sıkıntı var zaten. Almanya sayesinde çözdükleri bir şey var. Bütün bunlar acaba gerçekten biraz iç tüketimden mi? İki ülkede de okumak lazım. Yani ama tehlikeli bir yanı da savaşta da savaş riskini sanki arttırıyor gibi bir izlenim ediniyor insan. Şimdi, nereden yani çıkacak?
Benim bazı insanlar tabiatıyla beni çok bu konuda iyimser veya gerçekten uzak da bulabilirler ama benim kişisel fikrim NATO içerisinde tamamen aynı odaklarca yönetilen iki ordunun birbiriyle savaşmayacağı. Yani bu böyle bir savaş ihtimalini ben açıkçası, yani daha o Tansu Çiller'in işte o bayrak inecek, o asker gidecek filan dediği zaman da bile böyle bir savaş ihtimalini ben hiçbir zaman çok güçlü görmüyordum. Çünkü netice itibariyle iki tarafın da fişleri aynı prize takılıdır. O prizden çekerler ve savaş durur. Yani o savaşa niyetlenen adamları da, yani o niyetlendiklerini de pişman ederler. Dolayısıyla yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarz, hele ki şimdi tam Rusya'ya karşı bir konsolidasyon, işte Avrupa'da artık NATO'nun borusu ötüyor filan demeye geldiği bir anda böyle bir şeye izin vermesini ben açıkçası çok gerçekçi bulmuyorum. Yani bu olabilecek bir şey değil. Bu böyle ipi germe siyaseti. Sizin de işaret ettiğiniz gibi iki tarafında iç kamuoyunda alıcısı var, müşterisi var. Dolayısıyla siz de söylediğiniz Yunanistan'da da ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik krize rağmen Yunanistan F-35 alıyor, Fransa'dan Rafale alıyor ve bunların borçlarını o Yunanlıların torunları ödeyecek. Yani bütçe dengelerini, yani borç alarak ancak temin edebilen bir ülke bu derece silahlanmaya gidiyor. Bu açıkçası çok sorumsuz ve aslında Yunan halkının hesap sorması gereken bir şey. Yani ve Yunanistan'ın gerçekten, hani Türkiye'den farklı olarak gerçekten karşı karşıya bulunduğu tehdit ne derseniz, yani Türkiye'nin tehdidi dedikleri şey aslında tamamen bana göre reklam amaçlı bir şeydir NATO çerçevesinde. Türkiye ile karşılaştırılamayacak kadar az tehditle karşı karşıya olmasına rağmen bu derece silahlanmaya para harcamayı bir şekilde de işte meşrulaştırmanız lazım. O zaman da Türk tehlikesi, Türklere karşı alıyoruz filan demek lazım. Yani, tabii bundan Amerika'da kısmen Fransa ve Almanya'daki silah satıcıları da çok memnun oluyorlar. Çünkü iki tarafa da silah satıyorlar öyle veya böyle.
Evet maalesef öyle. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ufuk açıcı olduğu nedenler, koşullar ve bizi böyle şeyler tartıştırmaları, tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu kabus gibi durumu düşündüğümüz zaman umut edelim ki sizin iyimserliğiniz haklı çıksın diyelim. Çok teşekkürler Engin Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, hakikaten böyle savaş sözleri bile edilince insan böyle bir çekiniyor. Yani neden şimdi bu koşullarda insanlar çok gerçekten ekonomik kriz. Sadece Türkiye'de biz çok vahim durumdayız. Enflasyon falan uçmuş durumda. Ama Avrupa'da da öyle. Bu yangınları çıkartanlar bunun çözümünü de koymuyorlar. Ve Engin Bey'in ifade ettiği gibi bu işten savunma sanayi kazanıyor. Silah sanayi kazanıyor hakikaten. İki komşunun böyle bir duruma düşmesi gerçekten çok vahim ve bunu sadece solcular işaret ediyorlar. Onu da altını çizmek istiyorum. Sosyalistler, komünistler bunlara işaret ediyorlar kimlerin çıkar sağladığı. Evet, şimdi kalan birkaç notu daha aktaracağım size. Amerika-İran cephesi, bütün nükleer müzakereler falan sanki donmuş gibi Viyana'da, bir şey çıkartamıyorlar. Zaten Amerika bu işe pek razı gibi gözükmüyor. İsrail'e de sözler verdiği, devrim muhafızlarını işte listeden çıkartmama sözleri, ondan bahsediliyor. En son 25 Mayıs'tan bu yana bir de gemi korsanlığı, dün aktarmıştım size. İran gemilerine Yunanistan'a talimat verdi bu arada Amerikalılar. İki İran, petrol taşıyan İran gemisi 25 Mayıs'ta işte adalarda bir yerde el konuldu. Petrolü de yüklemişler Amerika'ya götürüyorlar diye haberler görmüştüm. Bunun üzerine tabii İran altta kalmıyor. Yani biraz ulusal onurları sağlam bir ülke olduğunu belirtmek lazım. Onlar da iki Yunan gemisine 27 Mayıs'ta el koydular. Tabii burada mesaj şu, yani siz bize BM ambargosu da artık, yani sadece Amerikan ambargosu söz konusu. Siz bizim petrolümüze böyle kafanıza göre el koyamazsınız. Koyarsanız biz de size sizin talimatla iş yaptırdıklarınızın petrolüne el koyarız, gemilerine el koyarız. Dendias, Yunan Dışişleri Bakanı, Antony Blinken'la görüşmüş. Blinken da demiş ki yani... İran gemileri taciz ediyorlar, seyir hak ve özgürlüklerine müdahale ediyorlar. Deniz güvenliği, küresel ekonomi için İran tehdit. İyi de siz daha yani 3 gün önce İran petrol tankerine el koydunuz. Siz hangi seyir güvenliğine dayanarak? Gerçekten çok acayip bir özgüven ve çifte standartlar silsilesi. Tabii diyeceksiniz ki Amerikan hakkı, onlar istediğini yaparlar. Savaş suçları işlerler, başkentleri bombalarlar, petrol tankerlerine el koyarlar. Hangi yasaya göre? Amerikan yasasına göre. Amerikan yasası dünyanın yasası mı? Değil, ama Amerikan yasası kurallara dayalı düzen böyle bir şey efendim. Gücü olan konuşuyor. O zaman Rusya'ya niye laf ediyorsunuz diye de sormak gerekiyor tabii kendilerine. Gücü olan yapıyor. George W. Bush'un geçenlerde Rus şakacılara dediği gibi, artık kazandıysanız iş bitmiş demektir. Böyle bir dünyayı zaten kendileri çoktandır yaratmışlardı, hatırlamakta fayda var. Evet, şimdi Çin'den, Çin Dışişleri Bakanı Pasifik turundaydı. Ada ülkeleriyle böyle ekonomi, kalkınma, küresel ısınma onların en büyük tehdidi. Küresel ısınma, adalar yok olacak. Bir takım platformlar inşa etmek için anlaşmalara gidiyorlar. Geçen hafta konuşmuştuk. Bir yandan da Amerika'nın, Biden'ın Asya turunda Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi, kısa adı IPEF diye ifade ediliyordu. Bunu eleştirmiş Wang Yi. Amerika'nın hakikaten kapsayıcı bir düzen oluşturmaktan bahsediyor ama yani piyasaya serbest giriş izni içermiyor. Çin'i dışladığınız zaman zaten yani bizi de almanız lazım değil mi? Aslında haklı bir tarafı var. Oradaki ülkelerin bir numaralı ticaret ortağı Çin. Ne yapacak? Onunla ticaret yapmaktan kesildiği zaman kendi ekonomisi etkilenecek. O zaman yani Amerika ne yapıyor? Bu mu serbest piyasa? Serbest piyasa zaten hangi, kimin işine geliyorsa, kimin lehine işliyorsa ona serbest piyasa deniliyor bu kapitalist düzende tabii. Onu da belirtmek lazım. Wang Yi tabii daha diplomatik ifade etmiş. Amerika ekonomik işleri siyasileştirmeye, silahlaştırmaya ve ideolojikleştirmeye çalışıyor demiş. Doğal olarak, çünkü zaten ekonomik işler aynı zamanda siyasi işler, silah haline getiriliyor. İdeoloji sayesinde silah haline getiriliyor demek gerekiyor tabii ki. Evet, bunun dışında Amerika'da, Missouri'de yine bir hamile kadın ellerini kaldırmış, 5 kez polis ateş etmiş, yaralanmış, Allah'tan ölmemiş, hamileymiş çünkü. Yine polis şiddeti, en son bu Teksas'ta bir ilkokulda silahlı polis şiddeti, silahlı deli bir çocuk, 18 yaşında 21 çocuğu öldürmüştü, onu belirtmek gerekiyor. Tartışmalar hep silahlanma, bireysel silahlanmaya odaklanmış vaziyette. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri serbest ticaret anlaşması imzaladılar. Zaten belliydi imzalayacakları. 2020'de Trump döneminde Abraham anlaşmalarıyla barışmışlardı. %96'sı ürünlerin artık gümrüksüz olacak. Onun arasında gerçekten tarihi somutlanıyor aslında eskiden öteden beri geliştirilen ilişkiler. İsrail 100'den fazla vatandaşına telefonla Türkiye'yi terk edin, İran saldırılarına uğrayabilirsiniz diye uyarıda bulunmuş. Aman Allah'ım, bir şeyler mi olacak acaba memlekette? İnsan çekiniyor doğrusu. Bunu da belirtelim. Ve son olarak Kolombiya'dan bir not haber aktaracağım. Amerika'nın Latin Amerika'daki en sıkı müttefiki. Sağcı iktidarlar gelir gider, gelir gider. Zaten farkı gömdüler Amerikan barışıyla, korkunç bir barışla 2016'da resmen Kolombiya solunu tasfiye ettiler. Ondan sonra da peşlerine düştüler, avladılar barış yapacağız diyen solcuları efendim. İşte içlerinden yalnız biraz daha tabii daha tırnak içinde ılımlılaşmış diyelim. Gustavo Petro ilk tur seçimlerde 19 Haziran'da %40.3 ile birinci gelmiş. Şimdi tabii geçtiğimiz günlerdeki seçimlerde 19 Haziran'da ikinci tur olacak. Eğer kazanırsa sol asıllı bir Kolombiya devlet başkanı. Açıkçası tahayyül dahi edemiyorum. Oradaki devlet yapısıyla ne yapacak acaba adamcağız yani. Bir de Amerikan politikaları Kolombiya'ya o kadar işlemiş ki. Enteresan bir şey, 19 Haziran'dan sonrasına bakacağız tabii. Karşısındaki rakip de Kolombiya'nın Trump'ı olmaya aday, inşaat sektöründen bir ara Hitler'e hayranlığını falan dile getirmiş. Bir başka bir isim tabii. Bakalım ne olacak? Kolombiya'dan bir solcu başkan çıkabilir mi? Çıkarsa ne olur? Buna bakacağız efendim. Ama süremi aştım. Zaz'dan Cuevendra'yı seçmiş arkadaşlar. En azından biraz tımırdatırlar süremi aştığım için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes.
Eksende dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.